Ayrım 59.
Antti Düring, Frederick Engels. Ve bu işi yalnızca insanları insana daha yakışır koşullar içine sokarak ve özellikle yetişen kuşağa özenli bir eğitim verdirerek başardı. Anaokullarının bulucusu ve ilk uygulayıcısı oldu. 2 yaşından başlayarak çocuklar okula gidiyorlar ve orada öylesine eğleniyorlardı ki onları eve getirmekte güçlük çekiliyordu. Rakipleri günde 13-14 saat çalışırken New Lanark'ta ancak 10,5 saat çalışılıyordu. Bir pamuk bunalımı işi 4 ay boyunca durdurduğu zaman işsiz kalan işçiler tam ücretlerini almakta devam ettiler. Ve bu durum fabrikanın değer olarak 2 katından çok büyümesini ve sahiplerine sonuna değin büyük kârlar sağlamasını engellemedi. Ama bütün bunlar Owen'ı doyurmuyordu. İşçilerine sağladığı yaşam onun gözünde henüz insana yakışır olmaktan uzaktı. İnsanlar kölelerimdiler. Onları içine sokmuş bulunduğu 1 dereceye değin elverişli koşullar, kişilik ve zekanın tam ve ussal bir gelişmesini, hele özgür bir yaşamsal etkinliği sağlamaktan henüz çok uzaktı. Ve bununla birlikte bu 2500 insanın çalışan bölümü, toplum için bundan ancak bir yarım yüzyıl önce 600 bin kişilik bir nüfusun üretebileceği denli gerçek zenginlik üretiyordu. Kendi kendime soruyordum. 2500 kişi tarafından tüketilen zenginlikle 600 bin kişinin tüketimi için gerekecek zenginlik arasındaki fark ne oluyor? Yanıt açıktı. Zenginlik fabrika sahiplerine yatırımlar üzerinden %5% ve ayrıca 300 bin sterlinden çok, 6 milyon marktan çok bir kar sağlamak için kullanılmıştı. Ve New Lanark için doğru olan şey, İngiltere'deki tüm fabrikalar için haydi haydi doğruydu. Makineler tarafından yaratılan bu yeni zenginlik olmasa, Napolyon'u devirmek ve toplumun aristokratik ilkelerini ayakta tutmak için yapılan savaşlar başarılı bir sonuca bağlanamazdı. Ve bununla birlikte bu yeni güç işçi sınıfının yapıtıydı. Dipnot, Owen, The Revolution in the Mind and Practice of the Human Race. Sayfa 21-22, Londra 1849. Öyleyse meyveler işçi sınıfının hakkıydı. O zamana değin yalnızca birkaç kişinin zenginleşmesine ve yığınların köleleşmesine yarayan yeni ve güçlü üretim güçleri, Owen için toplumsal bir yeniden örgütlenmenin temelini sunuyor ve yalnızca herkesin ortak mülkiyeti olarak ortak gönenç için çalışmaya aday bulunuyorlardı. Owen'ci komünizm, işte bu arı iş adamı düşüncesinden deyim yerinde ise tecimsel hesap meyvesi olarak doğdu. Bu komünizm, bu pratiğe dönük niteliğini daima korur. Böylece 1823'te İrlanda'nın sefaletine komünist koloniler aracıyla bir çare bulunmasını öneren Owen tasarısına, kuruluş giderlerinin, yıllık harcamalar ve beklenen kazançların tam bir keşif defterine ekler. Dipnot, Robert Owen, Report of the Proceeding at the Several Public Meetings Held in Dublin. On the 18th March, 12th April, 12th April and 3rd May, Dublin, 1823, sayfa 110. Gene böylece gelecek üzerindeki kesin planında, ayrıntıların teknik işlenişi öylesi bir yetkiyle yapılmıştır ki, Owen'ın toplumsal reform yöntemi bir kez kabul edildikten sonra örgütlenmenin ayrıntısına karşı, hatta teknik bakımdan bile söylenecek az şey vardır. Komünizme geçiş, Owen'ın yaşamının dönüm noktası oldu. İnsansever rolüyle yetindiği sürece zenginlik, onama, saygınlık ve ünden başka bir ürün devşirmemişti. Avrupa'nın en sevilen adamıydı. Yalnız meslektaşları değil ama devlet adamları ile prensler de onu dinliyor ve onaylıyorlardı. Ama ortaya komünist teorileriyle çıktığı zaman her şey değişti. Onun toplumsal reform yolunu keser gibi görünen 3 büyük engel vardı. Özel mülkiyet, din ve evliliğin güncel biçimi. Eğer onlara saldırırsa kendisini neyin beklediğini biliyordu. Resmi toplumun gözünden düşme, tüm toplumsal durumunu yitirme. Ama onlara amansızca saldırmaktan da geri kalmadı ve düşündüğü başına geldi. resmi toplumun dışına atılmış, basının susku komplosu altında ortadan yitmiş, bütün servetini adadığı Amerika'daki başarısız komünist deneyleri yüzünden yıkıma uğramış olarak doğrudan doğruya işçi sınıfına döndü ve onun bağrında daha 30 yıl çalışmasını sürdürdü. İngiltere'de emekçiler yararına iyiye götürülen her toplumsal hareket, her gerçek ilerleme Owen'ın adına bağlanır. Böylece 5 yıllık çabadan sonra fabrikalarda kadınların ve çocukların çalışmasını sınırlandıran yasayı 1819'da o kabul ettirdi. Dipnot: Owen 1812'de Glasgow'da bir mitingde pamuk iplik fabrikalarında çalışan tüm çocuk ve ergenlerin durumunu düzeltmek için bir dizi önlemler önerdi. Owen'ın girişimi üzerine 1815'te sunulan yasa tasarısı, parlamento tarafından birçok ağırlaştırmalarla birlikte ancak 1819'da kabul edildi. Böylece tüm İngiltere trade union'larının, sendikalarının, bir tek büyük sendikal topluluk biçiminde birleştikleri ilk kongreye o başkanlık etti. Böylece toplumun tamamen komünist bir örgütlenmesine götüren geçiş önlemi olarak, bir yandan o zamandan beri hiç değilse satıcının da fabrikacının da kolayca vazgeçebilecek kişiler olduklarının pratik kanıtını veren kooperatif şirketleri, tüketim ve üretim kooperatifleri, dipnot, Ekim 1833'te Owen'ın başkanlığında kooperatif şirketler ve sendikaların trade union'lar bir kongresi düzenlendi ve program ve tüzüğü Şubat 1834'te kabul edilen Büyük Ulusal Sendikalar Birliği, Consolidated Trades Union, bu kongrede kuruldu. Bu kuruluş ancak 6 ay sürecekti. Öte yandan da çalışma ürünlerinin birimi çalışma saati tarafından oluşturulan bir emek kağıt parası aracıyla değişimini gözeten kurumlar olan çalışma pazarlarını o kurdu. Zorunlu olarak başarısızlığa mahkum bu kurumlar, Proudhon'un çok daha sonra kuracağı Değişim Bankası'nın tam bir öncelemesiydiler ve ondan tüm toplumsal kötülüklerin devasını değil ama yalnızca toplumun çok daha köklü bir dönüşümüne doğru atılmış bir ilk adımı simgelemeleriyle ayrılıyorlardı. Ulu Bay Düring'in son çözümlemede kesin doğruluğunun doruğundan, girişte birkaç örneğini vermiş bulunduğumuz küçümsemeyle baktığı adamlar işte bunlar. Ve bu küçümseme bir anlamda pek o denli de haksız değil. Gerçekten bu küçümseme özsel olarak üç ütopyacının yapıtlarının gerçekten korkunç bir bilgisizliğine dayanır. Böylece bize Saint-Simon üzerine özünde temel düşüncesinin doğru olduğu ve birkaç dar görüşlülük dışında bu düşüncenin gerçek kuruluşlar oluşturmak için bugün bile yönetici atılım sağladığı söylenir. Ama Bay Düring, Saint-Simon'un yapıtlarından birkaçını gerçekten eline almışa benzemesine karşın, ondan söz ettiği tüm 27 sayfa boyunca Saint-Simon'un temel düşüncesini, en sonunda şu imgeleme yetisi ve insansever tutku, düş kurma yeteneğinin bunlara uygun düşen aşırı uyarılganlığı ile birlikte Saint-Simon'un tüm düşüncesini belirler. Tümcesiyle payımızı alma pahasına, tıpkı Kesne'nin tablo ekonomikinin Kesne'nin kendisinde ne anlama geldiğini aramış olduğumuz denli boşuna ararız. Fourier'den Bay Düring yalnızca gelecek üzerindeki betimlemesi romansı bir ayrıntıya değin, inen düşlemleri bilir ve yalnızca onları dikkate alır ki bu, Bay Düring'in Fourier üzerindeki sonsuz üstünlüğünü saptama bakımından, Fourier'in gerçek koşulları fırsat çıkarsa nasıl eleştirmeye çalıştığını araştırmaktan kuşkusuz çok daha önemlidir. Fırsat çıkarsa, gerçekte Fourier'in yapıtlarının hemen her sayfasından onca övülen uygarlığın sefaletleri üzerine yergi ve eleştiri kıvılcımları fışkırır. Bay Düring'i yalnızca fırsat çıkarsa, geçmişin ve geleceğin en büyük düşünürü olarak ilan eder demek gibi bir şey. Robert Owen'a ayrılmış 12 sayfaya gelince, Bay Düring'in bu sayfaları yazmak için Owen'ın en önemli yazılarını, evlilik ve komünist örgütlenme üzerindeki yazılarını, tıpkı Bay Düring gibi bilmeyen ham kafa Sargon'un zavallı biyografisinden başka hiçbir kaynağı yok. Dipnot: William Lucas Sargent, Robert Owen and His Social Philosophy, Londra 1860. Böyle olduğu için Bay Düring, Owen'da kararlı bir komünizm varsaymanın doğru olmadığını ileri sürmek gibi cüretli bir savda bulunabilir. Kuşkusuz eğer Bay Düring eline yalnızca Owen'ın Book of the New Moral World'ünü, Yeni Ahlak Dünyası'nın kitabı, almış olsaydı, orada Owen'ın her zaman eklediği gibi yaşa göre eşit çalışma görevi ve eşit ürün hakkıyla yalnızca komünizmlerin en kararlısının dile getirildiğini görmekle kalmaz ama plan, yükseklik ve kaba taslak perspektifle geleceğin komünist topluluğuna yönelik mimarlığın eksiksiz bir işlenişini de görürdü. Ama sosyalist düşünce temsilcilerinin öz yapıtlarının dolaysız irdelenmesi, eğer Bay Döring'in burada yaptığı gibi bu yapıtlardan birkaçının adının ve olsa olsa baş taraflarındaki kısa tanıtma yazısının epigraf bilinmesiyle sınırlanırsa, elbette ortaya bu türlü budalaca ve kafadan atma savlar sürmekten başka bir iş çıkmaz. Owen yalnızca kararlı komünizmi öğütlemekle kalmadı ama komünizmi karar konusunda eksik hiçbir şey bırakmayan Hampshire'daki Harmony Hall kolonisinde 5 yıl boyunca 30 yıllarının sonuyla 40 yıllarının başı uyguladı da. Ben bu örnek komünist deneyin eski üyelerinden birçoğunu tanıdım. Ama genel olarak Owen'ın 1836 ile 1850 arasındaki etkinliği üzerine olduğu gibi, bütün bunlar üzerine de Sargent hiçbir şey bilmez ve Bay Düring'in böbürlendiği parlak üsluplu tarih yazma biçimi bu yüzden kapkara bir bilgisizlik içinde kalır. Bay Düring Owen'ı insansever ölçüsüzlüğün her bakımdan gerçek bir ucubesi olarak adlandırır. Ama Bay Düring ancak başlığını ve epigrafını bildiği kitapların içeriği üzerine bize ders verdiği zaman onun her bakımdan bilgisiz ölçüsüzlüğün gerçek bir ucubesi olduğunu söyleyemeyiz çünkü bizim ağzımızda bu bir sövgü olurdu. Eğer ütopyacılar görmüş bulunuyoruz, ütopyacı idiyseler bu, kapitalist üretimin henüz çok az gelişmiş bulunduğu bir dönemde başka bir şey olamayacakları içindi. Eğer yeni bir toplumun öğelerini kafalarından çıkarmak zorunda kaldılarsa, bunun nedeni bu öğelerin henüz eski toplumda gözle görülür bir biçimde ortaya çıkmamalarıydı. Eğer yeni yapılarının temellerini atmak için USA başvurmak durumunda kaldılarsa bu, henüz çağdaş tarihe başvuramamalarının sonucuydu. Ama şimdi, onlardan hemen hemen 80 yıl sonra Bay Düring, tarih içinde oluşan bu sistemi kendi zorunlu sonuçları olarak veren güncel gereçlerden hareketle değil de, onu yüce kafasında, kesin doğruluklara gebe usunda kurarak, yeni toplumsal rejimin kural hizmeti gören bir sistemini açıklama savıyla sahneye girerse, o zaman her yerde artçılar, epigonlar kokusu alan bu adam, ütopyacıların artçısından, sonuncu ütopyacıdan başka bir şey değildir. O, büyük ütopyacıları toplumsal simyagerler olarak adlandırır. Olabilir. İlmi simya zamanında zorunlu bir şeydi. Ama o zamandan beri büyük sanayi, kapitalist üretim biçimi içinde uyuklayan çelişkileri, öylesine açık karşıtlıklar durumuna getirdi ki, bu üretim biçiminin yakın yıkılışına, deyim yerinde ise elle dokunulabilir, yeni üretici güçler, ancak onların bugünkü gelişme derecelerine uygun düşen yeni bir üretim biçiminin kurulmasıyla korunup geliştirilebilirler. İki sınıfın şimdiye değin egemen olan üretim biçimi tarafından yol açılan ve durmadan daha keskin bir çelişki içinde üreyen savaşımları bütün uygar ülkelere yayıldı, gün günden daha zorlu bir durum alıyor ve bu tarihsel bağlantının, bunun zorunlu kıldığı toplumsal dönüşüm koşullarının, son olarak gene bunun koşullandırdığı biçimiyle, bu dönüşümün temel çizgilerinin bilgisi daha şimdiden edinilmiş bulunuyor. Ve eğer şimdi Bay Düring var olan ekonomik gelişlerden yararlanacak yerde, yüce beyninde yeni bir toplumsal ütopya imal ederse, düpedüz toplumsal ilmi simyadan başka ne yapmış olur? Ya da daha doğrusu, modern kimyanın bulunması ve yasalarının saptanmasından sonra eski ilmi simyayı yeniden kurmak ve atom ağırlıklarını, molekül formüllerini, atomların birleşme değerini, billurlar bilimini ve tayf analizini yalnızca filozof taşının bulunması için kullandırmak isteyen biri gibi davranmış olmaz mı? Dipnot, madenleri altına çeviren taş.
Ayrım sonu.